Ot, İskender Pala, 26. ayrım. Fakirliği bu yüzden istediğini anladım ama benim tasnifimde fakirlikten sonra fena var idi. Demek Zahir Baba'nın vadesi doluyordu. Kendisine bunu hiç hissettirmedim. Yüzü daha bir aydınlandı. Bu kadar kedere biraz da sevinç lazımdır dercesine elini sıkarken mırıldandı. Yunus Ahi, hani ben seni birisine benzetiyordum ya, kim olduğunu öğrenmek ister misin? Bu soruyu hiç sormayacak diye çok korkuyordum. Bazı akşamlar, beni kime benzetiyorsunuz diye sormak dilimin ucuna gelivermişti. Elimdeki ıslak bezi alev gibi yanan alnına bastırdım. İsterim elbette. Taybuga, adı buydu, Demirci Taybuga. Yine dedem, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Alperenlerinden Taybuga. Babam onun hep gezdiğini söylerdi. Demek buraya da uğramıştı. Ben bütün bu yurtları dolaşırken bir gün İsmail'imi bulmayı aklımdan geçirirken o bana dedemin hatıralarını bulduruyordu. O zamana dek dünyayı bir soysop iddiasıyla görmemiştim. Yine de insanın bir hısmı hakkında merak edeceği çok şey olabildiğini dedemin adını duya duya fark ettim. Niyazabad'da Zahir Baba ile sohbetler ettiğimiz günler ve geceler tükenmeye, karşılıklı yanıp yakıldığımız takvimler bozulmaya yüz tuttu. Daha sık sohbet eder olduk. Her sohbetimizin sonunda biraz da dünyalık konuşur ve dedemden bahsederdik. Sizin ailenizde hikayeyi erkekler yazar, kadınlar çocuklarını anlatırdı Yunus Ahi dedi bir keresinde. Bu cümle zihnimde çakılı kalmışken bazı hatıralarını anlattı. Taybuga dedemle çok zaman beraber bulunmuşlar. Meğer dedem demirciyken Yesevi Sultan'ın örsünde demirini çelik eyleyip onlarla birlikte düşmüş yollara. Sonra binmiş atına dolaşmış durmuş aralarında. Mansur Ata'dan Süleyman Hakim Ata'ya koşmuş. Zengi Ata'dan Rumeli'ndeki Sarı Saltuğ'a ulaşmış. Konstantinopolis'te Horos Dede'den aldığını Amasya'da İlyas Baba'ya taşımış. Çekik gözün bütün bozkıra ölüm savurduğu yıllarda dedem, bütün bu erenlere kalkan olmuş, siper olmuş. Aralarındaki haberleşmeleri sağlamış. Bunu yapabilmek için eşini ve oğlunu Sarıcıköy'de bırakıp gizlenmiş ve bir daha onlara görünmemiş. Bunu hem onların emniyeti hem de bütün bu dergahların işlerini sağlıklı yürümesi için yapmış. Yesevi Sultan'ın gösterdiği yolda halka hizmeti, hakka hizmet olarak anlamış ve ailesine uzaktan hediyeler göndermek dışında fazla yakın olmayı tercih etmemiş. Zahir Baba ninemden, onun oğlu Kayser Alp'e anlattığı masallardan, Türkleri Ergenekon vadilerinden çıkaran Bozkurt'tan da bahsetti. Ninemin üç göbek öncesinde Aslanlı Hünkar Hacı Bektaş ile akraba olduğundan ve babamla Hacı Bektaş arasındaki sırdaşlık ve dostluktan söz açtı. Her yıl bir aylığına da olsa onun sohbetinde bulunduğunu söyledi. Bunu öğrendiğimde hayretler içinde kalmıştım. Anlattıkları benim için gerçekten şaşırtıcı şeylerdi ve elbette zihnime pek çok soru takıldı. Acaba yıllar önce Tebessüm Sultan eşiğine vardığımda dedem orada mıydı? Orada değilse neden kendini bildirmemişti? Tebessüm Sultan haber gönderip beni çağırttığında, beni gönül gözüyle mi tanıyordu yoksa dedem vasıtasıyla mı? Tebessüm Sultan beni, dedemi görme ihtimali yüzünden mi Tapduk Sultan'a yönlendirmişti? Ben çocukken babam dedemi aramaya gittiğinde bu dergahlar arasında mı dolaşıyordu? Babamın arada sırada evimize sıcak somun ile geldiği zamanlarda acaba dedem uzaktan yine hediyeler mi bırakmış oluyordu? Tebessüm Sultan için sorduğum sorular, Tapduk Sultanım için de geçerli miydi? Bunca soru arasında Zahir Baba'nın anlattıkları kalbimi yerinden oynatmıştı. Belki daha fazla şey öğrenebilirim umuduyla konuşturdum. Herkesin bir hikayesi vardır Yunus Ahi, dedenin, babanın, senin ve oğlumun. Oğlunun hikayesini torunların anlatacak inşallah. İnşallah Zahir Ağa, inşallah. Bir gün Şeyh'im Tapduk Sultan'ımın vefatı haberini aldık ve onun için hayır duaları edip ruhuna hatmi tevhidler indirdik. Hakk'a yürüdüğünde, yani ki sevgiliye kavuştuğunda Nallıhan'daymış. Günlerce kederler içinde yandım. Şeyhimden sonra bir de Zahir Baba'nın vefatına dayanamayacağımı hissedip oradan ayrılmaya karar verdim. Ayrılışımın bir sebebi de Zahir Baba'nın anlattıklarıydı zannederim. Çünkü dedem ve geçmişimle alakalı girift düşüncelerin kalbimi daraltıp beni sıktığını hisseder oldum. Onları zihnimden atabilmem için Anadolu'da pek çok gönül eriyle konuşmam lazım. Bunu İsmail için yapmalıyım. Bir gün onu bulursam ailemizin bütün hikayesini anlatacağımız çok uzun zamanlarımız olacak çünkü. Bunu yapmazsam kendimde eksilmeler olacağından da endişe duyuyorum üstelik. Şiir söylemekten kalmıştım. Ne kafiye ve redif tutuyordu, ne vezin ve mana. Ruh dengem dilimin tetiğini bozuyordu. Susmuştum. Artık yalnızca hu deyip başka bir şey dememe vaktiydi. Yani ki Elif'i yalnızca ötürü okuyup ki Elif ötürü okununca o, yani hu denilmiş olur. Pazarı götürü yapma vaktiydi. Yaratılanı yaradandan ötürü sevme vaktiydi. İstikametimi bozmamak ve hata etmemek adına artık susmalıydım. Yarın yollara düşeceğim. Şeyhimin kabrini ziyaret etmek ve ilk izni ondan almak niyetindeyim. Yola çıktığımda aklımda dedem ve babam vardı. Şimdi İsmail'imi sayıklıyorum hasretle. İsmail'im, canparem, nerelerdesin bir bilebilsem? Samuel. Ormandan korkan çocukluğa çetesi. Hasret ile gök ışık. Yaşamak için öldür. Çamlıbel. Babamla yüzleşme. Diyapolisli güzel Sabine. Karanfil Beşe'nin ihaneti. Babacım, nerelerdesin bir bilebilsem. İstersen ayıpla beni. Allah'tan geçtim ama senden geçemiyorum işte. Mektubun selam yerine bu itiraf cümlesini yazdırtmamdan anlamalısın ki seni çok özledim. Bu cümleyi zihnimden ilk geçirdiğimde yıllar önce bir ormandaydım. Sonra aynı cümleyi ne kadar tekrarladım bilmiyorum ama o günü hatırlıyorum ve senin de bilmeni istiyorum. Sivas'ın ötelerinde, Ekim sonlarında gri bulutlarla kaplanmış bir ormandaydım. Ölü eğrelti otlarıyla kızıl balçıkların savaştığı, kayın yemişlerinin kıtır kıtır kabuklarıyla palamut şapkalarını toplayıp ıslanmış kavımızla tutuşturmaya çalıştığımız bir karanlık gece içinde. Yaklaşan kışın ustura gibi kesen ayazına direnmeye çalışan arkadaşlarımla sırt sırta verdiğim yalnız bir zamanda. Sen bilemezsin, orman insanın üstüne kapanınca ne kadar ürkütücü olur. Bilemezsin çünkü sen hiç benim yanımda ormanda olmadın. Ormanda delikanlı da olsa insanın bir babaya ne kadar ihtiyacı olduğunu sen hiç bilemezsin. Çevreni saran güvensizlik içinde nasıl çırpınır insan, nasıl korkar bilemezsin. Çıkış yoluna dair bir iz bulabilmek için yıllar öncesinden otlar bürümüş eski patikaların insanı nasıl aldattığını bilemezsin. Hele peşinden sürükleyip götürdüğün 12 çocuğun, 12 can acemi neferin hayatıyla kumar oynayarak onları kurtarmak için nasıl çırpındığını insanın bilemezsin. Tavşanların, kurtların, ayıların ve tilkilerin dolambaçlı dehlizler arasından kendilerine çizdikleri yolları takip ederek kurtuluş aramanın, bu arada da arkanda yürüyen 12 tecrübesiz çocuktan herhangi birisinin bıkkınlık ile sırtına bir hançer saplamayacağından emin olamamanın acısını bilemezsin. Sen bilemezsin babacığım. Bir evladın 20'sine de gelse yanında bir babaya özlem duyacağını sen bilemezsin. Sen benim gibi babanı hiç aramadın ki. Bütün bunları nereden bileceksin? Ormandan sağ salim çıktığımız vakit artık efendimiz sensin. Her ne dersen yapacak, her nereye gidersen ardında kalacağız diye bir delikanlılığa sığınan 12 çocuğun sorumluluğuyla aslında sığınacak bir kucağa ihtiyaç duymanın ne demek olduğunu bilemezsin. Eğer o sen isen veya sen o isen belki hatırlayacaksın. Bir kervana katılıp handa beraber gecelediğimiz haşhaşi alamut fedaileri beni sana Suluca Karahöyü'ye getirdiler. Lakin senden bir iz bulamayıp Arnustam'ın, ki sen yok iken o benim babam oldu, yanına da dönemeyeceğimi anlatınca oradan alıp başımı gitmeye karar verdim. Yaptığım iş dolayısıyla o kadar düşman edinmiş durumdaydım ki beni bir tanıyan olursa mutlaka canımdan olurum diye korkuyordum. Hasret ve gökışık ile avare dolanıp durduk. Aylar geçti, belki yıllar, zamanı yitirmişim. Bir gün Moğol süvarilerinin 20 kadar çocuğu zincirlerle bağlamış götürmekte olduklarını gördüm. Beni de bağlayıp götürdükleri günü hatırladım. Eğer o sen isen veya sen o isen, bunu iyi biliyor olacaksın. Çünkü ben iyi biliyorum. Esir alındığımda senin adını çığırarak ne kadar çırpındığımı, sana haber vermeleri için kuşlara, kurtlara ne kadar yalvardığımı, gelip beni kurtarmanı ne kadar beklediğimi iyi biliyorum. İşte bu yüzden gördüğüm çocukların kaderi benim kaderim gibi olmasın diye çareler düşünerek askerleri sessizce takip ettim. Tam olgunlaşmış sayılmazdım ama Arnustam bir gün sana onu anlatırım, bana cesareti öğretmişti. Hani senin öğretmediğin cesareti. 4 gün sonra beklediğim fırsat elime geçti. Erzincan yakınlarında bir bağda konaklayıp gece ateşi yaktılar. İçlerinden ikisini atlandırıp yakındaki köye göndermişlerdi. Adamların 2 heybe dolusu erzak ve 2 fıçı şarapla döndüklerini gördüğümde şansımın dönmeye başladığını anladım. Tahmin edeceğin gibi o gece sarhoş oldular. Ben de sabaha karşı hepsi sızınca harekete geçtim. Önce sessizce silahlarını toplayıp ayakları zincirlenmiş olan çocuklara dağıttım. Uyanan olursa vurmaları gerektiğini işaretle anlattım. Ardından çocukları bukağlayan zincirdeki kilidi açtım. Sonra da kendi at koşum ve dizginleriyle hepsinin ellerini bağladım. Atlara binip uzaklaştığımızda gün ışımak üzereydi. Her şey çok kolay olmuştu ama 3 gün sonra yeni atlara binmiş olarak arkamızdan tozu dumana katarak geldiklerini görünce yoldaşlarım korkudan çişlerini tutamadılar. Çocukluk. Neyse ki ormana kadar atlarımızı 4 nala koşturduk. Ormana kurtuluş için girmiştik ama ormanda bazılarımız kayboldu. Nihayet ben ne dersem öyle yapın diye emir verdiğimde yanımda yalnızca 12 çocuk kalmıştı. Yaşları 8 ila 15 arasında değişen 12 çocuk. Ağlayan, zırlayan, acıkan ve daima korkan 12 çocuk. Bir zamanlar senin yokluğunda benim olduğum gibi. 15 yıl evvel olmuştu bunlar. Zannederim 20 yaşıma gelmiştim. Ve insanlara işkence etmekten gayri bir şey bilmiyordum. Hep bir çatının altında yaşamıştım ve tabiatın insanlar için hangi şartları hazırladığını kestirmem çok zor oldu. Çocuklar da birer evden koparılıp alınmışlardı ve hepsinin tecrübeleri farklı farklıydı. O ormanda günlerce birbirimize sarıldık, birbirimizi öğrendik, birbirimizin eli ayağı gözü kulağı olduk. Ormandan çıkışı bulduğumuz vakit hepimiz perişan ve yarı hastaydık. Orman sürüngenleri ve solucanları, sülükler, kemirgenler hepimizde iz bırakmışlardı. Neyse ki çocukların bilmediği torbamda bir hazineye ve mücevherlere, altınlara sahiptim. Alamutluların sana gönderdikleri hediyeler ve biraz da kendi hazinem. Geçtiğimiz yerlerde yiyecek satın alarak, ilaç tertip ettirerek birkaç ay geçirdik. Sonraki günlerde bir derviş kafilesini soyarak, Allah bizi affetsin, birkaç somun ile karnımızı doyurduk. Ondan sonra anladık ki hayatta kalmak için bunu hep yapmalıyız. Sonra günler, haftalar, aylar ve yıllar birbirini kovaladı. Serseri bir köpeğin gökışıkla dalaştığı o güne gelesiye kadar. Eğer o sen isen veya sen o isen, yollarımız orada kesişti. Ne çare ki seni ben değil de çetemin en keskin nişancısı Cüci görmüş. Gökışık o itle dalaşırken sen araya girmiş, ayrılmaları için üzerlerine taş yağdırmışsın. O sırada Cüci seni alnının çatından oklamak için çok tereddüt etmiş. Gökışığa bir ziyan gelseydi seni ölü olarak bulacaktım yani. Tabii eğer sen o isen veya o sen isen. Sana kızıyor muyum? Evet. Seni özlüyor muyum? Evet. Seni ele geçirirsem boğmak istediğimi de, boynuna sarılmak istediğimi de bilesin. Ama hangisini önce yapacağıma ben bile karar veremiyorum. Sana dair bütün iyiler benim içimde ve bütün kötüler de. Ben senin oğlunum. Eğer o sen isen veya sen o isen. Yolun ve güzergahın nerede bilseydim keşke. Şimdi oğlun seni bulmaya çalışıyor. Alamutlular tersini söylese de senin onu bulmaya bir kere olsun aklından geçirmediğini düşünen oğlun. Bu mektubu sana getiren yoldaşım, bilesin ki emniyet içinde seni de bana getirir. Ona inan ve takip et. Yüz yüze geldiğimizde ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Ama seni dünya gözüyle bir kez olsun görmek istiyorum. Bu mektup oğlun tarafından katibim Kurban'a yazdırtıldı. Çamlıbel ile Nida arasında geçen 15 yıl boyunca bu satırları bazen pişmanlıkla, bazen özlemle, bazen umut, bazen gözyaşıyla kim bilir kaç kez okumuştum. Molla Kasım, bilmiyorum. Mektubu 3 Nisa yazdırıp arkasından 3 ayrı haberciyi farklı yollardan göndermiştim. Şimdi her 3 Nisa'yı da saklıyorum. Çetemin en iyi sipahisiydi habercilerim. Bir hafta boyunca durmadan her yerde babamı aradılar ama nafile. Üçü de eli boş geri döndüler. Mektubu her okuyuşumda bu satırları yazdığım günkü heyecanımı yeniden hisseder, içimde bu mektubu yazmış olmanın umudu ve pişmanlığı yeniden belirir. Bilemiyorum, belki de aradığım o değildi. Çünkü Cuci'nin dediğine göre o bir dervişmiş. Yüzüm ona çok benziyormuş. Yaşı da benim babam olacak kadar varmış. Ama benim babamın bir derviş olabileceğine hala aklım yatmıyor. Suluca Karahöyük'ten ayrıldığımda da bu kanaate varmıştım zaten. Sonraki 2 yıl boyunca Çamlıbel'den geçen bütün kervanları, bütün Tatarları, bütün kafileleri, bütün aptal ışıkları teftiş ettirdim. Tarif ile hepsine Cuci'nin gördüğü dervişi sordum. Nafile, bir daha ondan haber alamadık. O dervişi bulsaydım, o da babam olsaydı ve ben babamla yüzleşseydim belki daha huzurlu olurdum. Yüzleştiğimde ne yapacağım hususunda kendime hep farklı cevaplar buluyor olsam da bunu çok istedim. Bir gün karşıma çıkıverse, ansızın onunla karşılaşsam. 2 yıl kadar evvel babamla yürüttüğüm hesaplaşmayı biraz zihnimden çıkartır gibi olmuştum. Daha doğrusu babamın işgal ettiği yere bir kadın girmişti. Baharın her tarafı yemyeşil ettiği günlerdeydi. Çamlıbel'de Akçaşar'da giden bir esir kafilesi ne elimizden kaçırmıştık. Kervanda Konstantinopolis'te manastıra konulacak Türk ve Rum kızları olduğunu öğrendik. Aralarında kızanlarımdan birinin yakın bir akrabası vardı. Onu kurtaracak, diğerlerini de diyet alarak ailelerine gönderecektik. Kafile Akçaşar'dayken onlar Diyapolis diyorlardı. Kızları oradan çıkartmak için bir plan yaptık. Hıdrellez yaklaşıyordu. Ortodoksların o gün Ayayorgi bayramı yapacaklarını, çoluk çocuk hepsinin kale dışında deniz sahilinde eğleneceklerini öğrendik. Kaleden dışarı çıkmalarını bekledik. Tekfurları da başlarındaydı. Cuci iyi taklit yapar, onu Bizanslı bir seyyah olarak yanlarına gönderdik. Güya rüyasında Aziz Yorgi'yi görmüş ve onun rehberliğinde bir hazine bulmuş olacak. Hazinedeki yüzük, bilezik, gerdanlıkları da Akçaşar kızlarına dağıtacaktı. Yalnız hazine sandığının büyüklüğü dolayısıyla taşımak ve onu korumak için 20 kadar erkeğe ihtiyaç olacaktı. Biz 2 bölük olduk. Bir kısmımız sırtların arkasındaki hazineyi almaya gelecek 20 kişiyi bekledik. Diğerlerimiz kale kapısına gitmek üzere hazırlandık. Cuci'nin eline hazineden numune olarak birkaç mücevher, murassa hançer ve altın avani verip gönderdik. Çok geçmeden kalabalık bir grup asker ile geldiğinde planımızın işlediğini anladık. Gerçekten 20 kişiydiler. Hepsini kısa zamanda tepeleyip doğruca kaleye koştuk. Kalede umduğumuzdan fazla muhafız vardı. Çarpışma uzadı ve 2 saat kadar sürdü. Kızları kurtardık lakin sahildeki kadınlar kaleye ulaşmışlar. Bizimle savaşmaya başladılar. Yoldaşlarımın hepsi 30'una yaklaşmış gençlerdi. O güne kadar hiç kadınlarla savaşa tutuşmamıştık. Gerçi onlara pabuç bırakmadılar ama aralarından gönüllerini bırakanlar oldu. 26. ayrımın sonu sayfa 303, devamı 27. ayrımda.